Ayrım 11, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 170. CIA işbirlikçisi Fethullah Gülen, başına topladığı bir grup üst düzey emniyetçiye dinler hakkında, pardon cinler hakkında uzun uzadıya bilgiler veriyor, dahiyane görüşlerini aktarıyordu. Cinler ile konuşmanın sağlanması emniyet teşkilatının da işine yarayabilir. Meydana gelen veya gelişme safhasında olan faaliyetler ve grup olayları anında merkeze bildirilip kontrol altına alınabilir. Kim bilir, belki o zaman cinlerden de komiser ve emniyet müdürleri olacaktır. Sanıyorum polis de o zaman benim dosyamda olduğu gibi birçok hata yapmayacaktır. Bu karşı devrim iftiranamelerini okuyunca nedense insanın aklına rövanş gibi şeyler geliyor. İftiranameler adeta Ankara DGM'de Fethullah Gülen aleyhine açılan davaların intikamı gibi. O iddianamede yer alan emniyet içinde Fethullahçı yapılanma, burada TSK içinde yapılandığı iftirası atılan sözde Ergenekon. Fethullah Gülen iddianamesi içinde yer alan polislerin devam ettiği ışık evleri, burada yerini İşçi Partisi'nin karargah evlerine giden teğmenlere bırakmış. Işık evleri karargah evleriyle yer değiştirmiş. 1400 yıllık şeriat nizamı daha eski olan 6000 yıllık Agarta ile trampa edilmiş. Fakat üç şey ise benzemiyor. Bu dosyada sanıklar Yüce Türk adaletinden kaçmadılar. Fethullah'ın örgütü hakkında dava açılamadı ama burada örgüt iftirası atıldı. Bu dosyanın görünürde bir numarası yok. Ancak okur yazar olan herkes adeta Mustafa Kemal Atatürk'ün kastedildiğini kolayca anlamaktadır. Bugün nasıl Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Mehmet Ali Şahin, din tüccarı besleme basın, Fethullahçı matbuat, ikinci cumhuriyetçiler ve PKK'lılar, dinci ve Fethullahçı yapılanmaların eylemlerini, cinayetlerini Atatürkçüleri yıkmak için beraberce çırpınıyorlarsa, dün de üstadları Necip Fazıl, Hilafetçi ve Şeriatçı Vakit gazetesinin yine Hilafetçi ve Şeriatçı ve hatta tacizci yazarı Hüseyin Üzmez'e vurdurduğu Ahmet Emin Yalman olayını, Yalman'ın gazetesi Vatan'ın reklam amaçlı operasyonu diyerek onlara yıkmaya çalışıyorlardı. Hani bugün de Cumhuriyet Gazetesi'ne kendisine reklam olsun diye bomba attırdı dedikleri gibi. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç'ın üstadlarının iftiraları bu kadar mı? Tabii ki hayır. Necip Fazıl, Hüseyin Üzmez'e vurdurduğu Ahmet Emin Yalman için reklam amaçlı olarak kendisi vurdurttu diyor ve şöyle devam ediyordu. Son zamanlarda ve bilhassa Büyük Doğu Gazetesi'nin tesiriyle tirajını tamamen kaybetmiş olan Vatan Gazetesi'nin bizzat kendisine karşı tertibi. Şimdi de öyle demiyorlar mı? Kendileri yapıp işte bunlar bize karşı bir tedbirdir diye. Bugün de Cumhuriyet Gazetesi'ni kendisinin bombalattığını hiç utanmadan iddia etmiyorlar mı? Necip Fazıl iftiralarına şöyle devam ediyordu. Yalman'ın da haberdar olamayacağı şekilde kendinden bir fincan kan alarak mukaddes davayı ve bu davayı tuttuğu zannedilen Adnan Menderes'i çürütmek için masonların ve kozmopolitlerin tertibi. Bugün de dinci gazetelerde aynı tezgah yok mu? Bugün de insanlara Ergenekon iftirası atanların üstadları vurdukları insan için CHP'liler yaptı diyebiliyorlardı. Bugün de olduğu gibi yalan ve iftira dinci kesimin en önemli özelliklerindendi. Tayyip ve diğerlerinin üstadları Necip Fazıl, işledikleri suçu kendilerine yardım ettikleri için mağdur olan bir garibana, CHP'ye ve kumar oynarken kendini basan ve fotoğraflayan muhabir ile gazetesine yüklemekten çekinmiyorlardı. 26 Kasım 2007 tarihli Milliyet gazetesinde Hasan Pulur, Hüseyin Üzmez'in ağzından Tayyip ve diğerlerinin üstadlarının iftiracılığını şöyle belgeliyordu. Ben yapmadım deseydim suçu Şerif Dursun'a yükleyeceklerdi. Necip Fazıl üstadımız da öyle istiyordu. Bu hödüğün davamıza ne faydası olacak? Suçu ona yükle. Öyle olursa ben çıkarım diyordu. Serden geçti ağabeyim de onun tarafını tutuyordu. Onlar olayı davamız açısından bakıyorlardı. Davaları öyle kutsaldı ki Hüseyin Üzmez küçük yaştaki çocuğa tacizden tutuklanınca önce yasa değişikliği yapmaya kalktılar. Ardından bir günde adli tıptan rapor çıkararak Hüseyin Üzmez'i tahliye ettirdiler. Tacizci çıkar çıkmaz kendisine Abdullah Gül'ün arayıp destek verdiğini ve affedeceğini söyledi. Tayyip ve Fethullahçıların yerli çete oluşumları, küresel ve küresel dışı teröristlerle olan ilişkileri bir yerden başlanarak araştırılıp sorgulandığında ülkemizde ne soygun, ne vurgun, ne yağma, ne talan, ne de faili meçhul cinayetler kalmayacaktır. Çete, örgüt ve benzeri oluşumlar ancak var olduğu yerde aranmalıdır. Söyleyeceklerim bu kadardır. Uçan tabut ve tehditler. Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamlarından Zeynel Abidin Erdem'i Sudan Devlet Başkanı El-Beşir kapıda karşılamış. 6 Aralık 2009 tarihli Zaman Gazetesi'nin Pazar Aktüel ekinde yer alan bilgilere göre 10 yıldır Sudan'ın fahri başkonsolosu olan Erdem'in Sudan'da Ersu adıyla faaliyet gösteren bir şirketi bulunuyordu. Sudan Başkanı El-Beşir Abidin'e bir de liyakat nişanı vermişti. 2006 yılı Mart ayında Sudan'ı ziyaret eden Tayyip Erdoğan, terör örgütü lideri ve silah kaçakçısı Dr. Fatih El-Hasaneyn ile gizlice görüşüyordu. Her fırsatta peygamber soyundan geldiği yalanına sarılan Suud Kralı Fahd'ın ve İspanya Kralı'nın paralarını da çalıştıran, Yahudilerle birçok vakıfta üye olan Süryani kökenli Mason iş adamı Tayyip Erdoğan'ı Sudan'da Usame Bin Laden ile buluşturuyordu. Tayyip sevdalısı Süryani iş adamı sürekli olarak çevresine "Biz peygamber soyundan gelen bir aileyiz." diyordu. Zeynel Abidin Erdem bir dönem Turgut Özal'a yakındı. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği başkanlığında bulundu. Uçan tabut olarak tanımlanan Kasa uçaklarını Türkiye'ye getirdi. AKP kurulduktan sonra Tayyip'in en yakınındaki isimlerden biri oldu. Dün Tayyip'e eleştiriler yağdıran, adeta söven, bugün ise her an Tayyip'i öven, Fethullah'a metiyeler düzen Mahmut Övür, Sabah gazetesinde 21 Mart 2009 tarihinde Tayyip ile Emine'nin bazı iş adamları ve özellikle Zeynel Abidin Erdem'in katıldığı yemek ile ilgili olarak şunları yazıyordu. İstanbul Konrad Otel'de AKP'nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Sibel Çarmıklı, Beşiktaş Buluşmaları adıyla bir yemek düzenledi. Yemeğin özel konukları Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dı. İstanbul Beşiktaş'ın iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, iş adamı Zeynel Abidin Erdem, Erdal Aksoy, Kaya Çilingiroğlu, Hüsnü Güreli de konuklar arasındaydı. Dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç, Zeynel Abidin Erdem'e TBMM Üstün Hizmet Ödülü veriyor ve ödülü verirken onu kendince elleri öpülecek insanlar arasına niteleyerek baş köşeye oturtuyordu. Sibel Çarmıklı'nın yemekleri ünlüydü. Yine bir restoranda karargah evleri soruşturmasında F tipi yapılanmanın planlarını bozan Hakim Albay Zeki Üçok'la yemek yemesi emniyetin kulağına gitti. Eylül 2009'daki bu yemeğin ardından Üçok ile Çarmıklı arasında Sarıyer'de 3. Köprü güzergahındaki çok değerli bir arazinin satışı için pazarlık yapıldığı iddiasıyla Çarmıklı, Üçok ve Çarmıklı'nın oğlu gözaltına alındı. Gazetelere polisin çok önemli olaylarda başvurduğu mekan görüntüleme ve dinleme aracı olan Observer tekniğiyle bu durumun belgelendiği balonu uçuruldu. Olayın sonucunda Fethullahçıların hedefindeki Albay Üçok tutuklandı. Çarmıklı ve oğlu serbest bırakıldı. AKP'nin sosyetik adayı Sibel Çarmıklı, Emine Erdoğan ile de son derece samimi görüşüyor, beraberce fotoğraflar çektiriyorlardı. Ne hikmetse böyle bir arazi yolsuzluğunda Sibel Çarmıklı'nın yanındakilere ciddi hiçbir şey sorulmadı. Sadece olayla hiçbir ilgisi olamayacak Albay tutuklandı. Öz ve söz konusunda nutuklar çeken Yaşar Büyükanıt, Tayyip'le Dolmabahçe buluşmasının ardından öz ve söz konusunda oldukça ilginç tavırlar sergilemeye başlıyordu. Bunların en dikkat çekenlerinden biri, bir gün önce sırtını döndüğü Abdullah Gül'e bu davranışının üzerinden daha 24 saat bile geçmeden cephe selamı vermesiydi. Veriyordu da bir şey mi kaybediyordu? Tayyip ve Unakıtan'ın öncülüğünde hükümet, ülkenin yarısından fazlasının evine ekmek bile götüremediği gerçeğine rağmen. Büyük anıtın altına 1,5 trilyonluk son derece lüks Audi marka bir araba çekiyordu. Artık onun arabası var. Başka? Onlar, daha sonra. Ancak Tayyip'in en yakınındaki iş adamlarından Zeynel Abidin Erdem'in yanında çalışan Fikriye Bengü Caymaz kimin kızı diye sorarsanız, cevap oldukça basit. Yaşar Büyükanıt'ın. Zeynel Abidin'in adı Irak'tan kaçak petrol alan iş adamları arasında anılmıştı. Abidin petrol ticareti sırasında bir general ile samimi bir şekilde çekilen fotoğraflarını da kullanmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu general? Vallahi ben değilim. Çünkü ben general değilim. Zeynel Abidin Erdem'in uçak tabut olarak tanımlanan Kaza uçaklarını Türkiye'ye getirdiğinden bahsetmiştim. 1990 yılında ANAP hükümeti baştayken 500 milyon dolarlık askeri nakliye uçağı ihalesi düzenleniyor ve sözde ihaleyi İspanyol Kaza firması kazanıyordu. O günlerde İspanyol uçak firmasından Türkiye'deki temsilcisine bir mesaj geliyordu. Nisan başı ziyaretleri ayarla, hediyeleri ve rüşvetleri dağıt. Gazeteci Nezih Tavlaş bu işin üzerine gidince firma temsilcisi kendisine hediye olarak sadece kravat dağıttıklarını söylüyordu. Gazeteci Tavlaş soruyor. Gazeteci ve yazar Emin Çölaşan 20 Mayıs 2001 tarihinde Hürriyet'teki köşesinden aktarıyordu. Acaba Kaza markalı kravatları kimler taktı? 1990 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak 52 adet nakliye uçağı için açılan ihalede bazı gerçekler ortaya çıkıyordu. Örneğin bu uçakların İspanyol ordusu tarafından bile kullanılmadığı. Merkezi Londra'da bulunan ve yaptığı araştırmalarda alanında güvenilir ve saygın bir yere sahip olan IISS ya da tam adıyla The International Institute for Strategic Studies, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan ve dünyadaki bütün ülke silahlı kuvvetlerinin envanterini tüm detaylarıyla gösteren Military Balance yani Askeri Denge adlı yıllığın 1990 nüshasında CN-235 ya da namı diğer Kaza uçağının sadece iki ülke tarafından kullanıldığı yazıyordu. Botswana ve Panama. Bu iki ülkede sadece 4 adet vardı. Askeri amaçlarla kullanamıyorlar, hurdalıklı tutuyorlardı. Amerika bu uçakların hava sahalarından geçmesini bile yasaklamış, keza bu uçakların kullanımı Yunan'ın dandik devletinde bile bu uçaklar teknolojik açıdan geri ve sakıncalı bulunmuştu. Kaldı ki üretici ülkeler olan İspanya ve Endonezya ordusunda bile kullanımı yasaktı. İspanya'da sadece iki tane vardı ve onlar da askeri amaçlı değildi. Ancak dünyada sadece Türkiye, evet sadece Türkiye bu uçaklardan almaya kalkıyordu, hem de 52 tane. Kararı kimler vermişti? Ne uğruna? Neden ve nasıl? İhale ile ilgili kararın açıklanmasından yaklaşık 10 ay kadar önce Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Vahit Erdem, ihale için teklif veren 4 firma arasında Kaza'nın ihaleyi kazanacak firma olarak açıklanmasında bir sakınca görmüyordu. Bugünün AKP milletvekili Vahit Erdem, uluslararası savunma ve havacılık seminerinde dünya silah sanayicilerinin temsilcilerine konuşurken, ihalenin çok büyük bir olasılıkla İspanyol Kaza firmasına verileceğini söylüyordu. Dünyanın hiçbir ülkesinde yüz bulamayan Kaza firması, uçağın fiyatını ihalenin başından itibaren sürekli arttırıyor, daha maketi bile yapılmayan bu uçaklar ile ilgili arttırımlar anında kabul ediliyordu. Fiyat artırımları %77'yi bulunca Vahit Erdem'e sorulur. Fiyat artışının nedeni nedir? Savunma Sanayi Müsteşarı Vahit Erdem bu soruya şöyle cevap verir. Yok, yok o kadar yok. Peki ne kadar vardı? Erdem'in bu soruya verdiği yanıt ilgiye muhtaçtı. Çok pazarlık yapıldı. Yok, onlar ciddi fiyatlar değil. Biz o zaman ciddi ihale almamıştık. Bizden alırsanız size şu fiyata veririz. O bütün firmada olan işler. O daha hafif nakliye uçağı üzerinde çalışıyoruz. İşte teklif alacağız falan dediğimiz zaman firmaların ön bir teklif almadan bize gönderdikleri çeşitli kağıtlardaki fiyatları. Onun için bu kadar artış yok ve çok ciddi pazarlıklar yapıldı. Fiyat yönünden yaka silikli firmalar artık bir aldanma söz konusu değil. Vahit Erdem'in açıklamasına göre Kaza firması şakacıktan bir fiyat veriyor, Türk yetkililer oturup bu şaka fiyat üzerinden ciddi ciddi pazarlık yapıyor. Türk tarafının bu ciddi pazarlığından firma yaka silkerek fiyatında birkaç defa indirim yapıyor ve sonunda eski fiyatın %77'sine uçaklar alınıyordu. Allah'tan firma birkaç defa indirim yapmıştı. Ya bir de yapmasaydı? Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri uçakları deniyorlar, raporlar olumsuz çıkıyordu. Raporlarda uzman bilirkişiler, levye ile çok dikkatli oynanmazsa uçak yere çakılabilir, uçak hem kargo hem paraşüt taşıyacak niteliklere sahip değildir diyorlardı. Çölaşan ihale ile ilgili şunları yazıyordu. Devrede dönemin ANAP'lı Milli Savunma Bakanı var. İspanyol firmasının temsilcisi var. Temsilci ile Milli Savunma Bakanı'nın arasını Bakan Bey ile yakın ilişkisi olan bir kadın para karşılığı ayarlıyor. Bazı ANAP'lı hükümet üyelerinin iş adamlarıyla görüşmelerini büyük paralar karşılığında yaptıkları bantlardan ortaya çıkıyor. Bir SHP milletvekili ihalede dönen dümenleri meclis gündemine getirmek için önerge veriyor. Bu önerge ertesi gün bir başka SHP milletvekili tarafından sahte imzayla meclis başkanlığından geri çekiliyor. bir milletvekili firma temsilcisinin arkadaşı. Şimdi bu olayla ilgili belge bilgilerin ışığında Çöl Aşan'ın yazısındaki isimleri bulmaya çalışalım. O günlerde Anaplı Savunma Sanayi Müsteşarlığı görevini yürüten bugünün AKP Kırıkkale Milletvekili, açılımlara ve anayasa değişikliğine önceleri muhalif açıklamalarda bulunan, sonra aniden sesi kesilen Güney Kore ve Fransa'dan devlet güvenlik liyakat nişanlı Vahit Erdem. İspanyol firmasının temsilcisi, Tayyip'in en yakınında bulunan ve Tayyip tarafından düzenlenen kampanyalara milyon dolarlarla katılan, yukarıdaki satırlarda kendisinden bahsettiğim ve İspanya kralından liyakat madalyalı Zeynel Abidin Erdem. Temsilciyle Milli Savunma Bakanı'nın arasını 5 milyonluk bir para karşılığı ayarlayan ve Bakan Bey'le yakın ilişkisi olan kadın kimdi? O İnciser isimli çiçekçi kadını ne siz sorun ne ben söyleyeyim. İhalede dönen dolapları meclis gündemine getirmek için önerge veren milletvekili SHP milletvekili Tevfik Koçak. Bu önergeyi ertesi gün meclis başkanlığından sahte imzayla geri çeken ve aynı zamanda firma temsilcisi Zeynel Abidin Erdem'in sağ kolu olan dönemin SHP milletvekili, şimdinin Şişli Belediye Başkanı ve AT'deki Başbakanımız Mustafa Sarıgül'dü. Sarıgül parti arkadaşı Tevfik Koçak'ın meclise verdiği önergeyi Tevfik Koçak'ın imzasını taklit ederek çekiyor, meclis tarihine sahte imzayla önerge çeken milletvekili olarak geçiyordu. Sarıgül ilginç ilişkileri ve ortaklıklarıyla da ileride ne biçim bir başbakan olacağının sinyallerini veriyordu. Mustafa Sarıgül Zeynel Abidin Erdem ile Tevfik Koçak'ı tanıştırıyor, onları Ankara Hilton Oteli'nin lobisinde bir araya getiriyor, Abidin'e övgüler düzüyor, ne büyük bir iş adamı olduğundan bahsediyor. Abim diyor, ancak olay patlayınca gazetecilerin Zeynel Abidin'i tanıyor musunuz şeklindeki sorusuna şu cevabı veriyordu. Hayır, kim o adam? Nereli? Nerede oturuyor? Mustafa Sarıgül her gün gazetelerde boy boy yer alan yerüstü faaliyetlerinin yanı sıra yeraltı dünyasıyla da ilginç ilişkiler içindeydi. Kamuoyunda 1. MİT raporu olarak bilinen ve 1987 yılında basına yansıyarak uzun süre gündemde kalan Banker Bako olayı, polis içinde çekişme ve yeraltı polis kamu ve görevlileri ilişkileri isimli istihbarat raporunda adı yeraltı dünyası ve mafya ile birlikte anılan şarkıcı Hülya Süer ile bir dönem birlikte yaşamıştı. Sarıgül Duygu Asena ile 1989 yılında yaptığı ve Hülya Süer ile evlenmeyeceğim başlıklı söyleşisinde ilişkisini inkar ederek Süer'in kalbini kırmıştı. Süer de Sarıgül ile 9 aydır bir ilişkileri olduğunu belirtiyor, ondan evlenme teklifi aldığını açıklıyor ve şöhret dünyasının şanlı klişelerinden biriyle cevap veriyordu. Bu beyefendi ile şu anda ilişkim yok, fakat görüyorum ki hep gündeme benim ismimle, benim olayımla geliyor. Mustafa Sarıgül adı MİT ve TBMM Susurluk Komisyonu raporlarında geçen Ahmet Vefa Küçük ile 7 Eylül 1995 tarihinde ortaklaşa Vefa Petrol ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurmuştu. Sarıgül'ün ortağı ve Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı Küçük, yeraltı dünyası ile de yakın ilişkiler içindeydi. Küçüğün kayınpederinin işleriyle ilgili anlaşmazlıklar ve Bağbank'ın batışı sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar, Küçük ile mafya babası Alaaddin Çakıcı'yı karşı karşıya getirmişti. 1985 yılında Vefa Küçük'ün bürosu Çakıcı'nın adamlarınca basılmıştı. Çakıcı o sıralar 1980 öncesinde demir kaçakçılığına adı karışan Suat Sürmen'in haklarının koruyucusuydu. Vefa Küçük Çakıcı'yı asıl dolandırılanın kendisi olduğunu anlatınca Çakıcı bu kez Suat Sürmen'e karşı cephe almış, sonunda her iki tarafta parayı verince Çakıcı uzlaşmayı sağlamıştı. Sarıgül'ün kurucusu olduğu 335.027 sicil nolu Vefa Petrol'ün ilginç yapısını sadece Küçük'ün ilişkileri oluşturmuyordu. Ticaret sicil kayıtlarında bu firmayı sıradan bir benzin istasyonu işleten benzerlerinden ayıran bu şirketin yönetim kurulu üyeleriydi. İstanbul Kasımpaşa ve Fulya'da Shell benzin istasyonları işleten bu şirketin yönetim kurulu üyeleri İslam Yakut ve yeğeni Erhan Yakut, narkotik polisinin çok yakından tanıdığı kişilerdi. İslam ve Erhan Yakut Aralık 2002'de İstanbul Koz Yatağı'nda ele geçen ve piyasa değeri 5 milyon dolar olan 255 kilo 359 gram eroinin sahibi olarak polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Akşam gazetesinin 19 Aralık 2002 tarihli nüshasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin düzenlediği Sac Ayağı adı verilen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınanlar arasında Hürriyet gazetesi yazarlarından Ayşe Arman'ın eski eşi Kaşmir Bar'ın sahibi Zafer Yılmaz Acar da bulunuyordu. Sarıgül ile ilgili bilgileri bir başka çalışmaya bırakalım. Konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Tartışmalı kaza ihalesi. 21 Nisan 2010 tarihli Zaman gazetesi tartışmalı kaza ihalesine muhalefet eden rapor kayıp başlığı altında ilk kaza uçaklarının ithalinden sonra yine gerçekleştirilen bir başka kaza ithali ile ilgili birilerine aba altından nasıl soba gösteriyordu? Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Keşif Uçakları Platformu Tedarik Projesi olarak bilinen Meltem 1 projesine yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. İhtiyaçları karşılamadı ve ülkeyi milyonlarca dolar zarara uğrattığı iddia edilen projeye karşı dönemin savunma sanayi bürokratları tarafından hazırlanan muhalif raporun devlet arşivlerinden kaybolduğu ortaya çıktı. İspanyol kaza firmasından temin edilmesi öngörülen 9 uçağın Türkiye çıkarlarına uygun olmadığını belirten rapor bulunamıyor. Savunma Sanayi İcra Komitesi 27 Ocak 1998'de Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Keşif Uçakları Platformu Tedarik Projesi olarak adlandırılan Meltem 1 projesi kapsamında 9 uçağın satın alınması için İspanyol kaza firması ile görüşülmesi kararı aldı. Fakat SSM yetkilileri CN-235 model kaza uçaklarının Deniz Karakol uçağı olarak kullanılmasının uygun olmayacağı yönünde rapor hazırladı. Çok sert geçen bir toplantı sonrası dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Özden Örnek, projeye ben kefilim diyerek kazalara destek verdi. Fakat uçaklar Türkiye'nin ihtiyacını karşılamadı ve ihalede milyonlarca dolarlık zarar oluştuğu iddiaları basına yansıdı. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Özden Örnek'in projeye ben kefilim diyerek Deniz Kuvvetleri'ne alınan kaza uçaklarına teçhizat yüklenince havalanamıyorlar. Oldukları yerde çakılı kalıyorlar. Böylece devletin ve milletin milyonlarca doları denize dökülüyordu. 26 Nisan 2010 tarihli Zaman gazetesi bu defa işte devlet arşivlerinden kaybolan kaza raporu başlığı ile 1998 yılında hazırlanan ve İspanyol kaza firmasından temin edilmesi öngörülen 9 uçağın Türkiye çıkarlarına uygun olmadığını belirten Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arşivlerinden çıkmayan raporun Zaman gazetesi tarafından bulunduğunu söylüyordu. Gazetenin haberine göre raporun ardından 8 Ağustos 1998'de Savunma Sanayi Müsteşarlığında konuyla ilgili olağanüstü bir toplantının düzenlendiği belirlendi. Toplantıya dönemin Savunma Sanayi Müsteşarı Yalçın Burak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Özden Örnek, Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Ergüner ve TAİ İşletmeler Direktörü Ercan Türker de katıldı. Toplantıda rapora rağmen projenin devamı yönünde karar alındı. Devam etmiş de ne olmuş derseniz işte bundan sonrası tam bir felaket. İspanya'dan özel kuvvetlere alınan bu CN-235 kaza uçağı 16 Mayıs 2001 tarihinde Diyarbakır'dan Ankara istikametine giderken Malatya'nın Akçadağ ilçesi civarına düşmüş ve içinde özel kuvvetler komutanlığına bağlı MAK timlerinin de bulunduğu 38 vatan evladı parçalanarak can vermişti. Şehitlerimizin arasında yer alan iki MAK timi sahasının en iyileriydi. Yine şehit olan 4 pilotumuz 4500-5000 saat arası uçuşa sahip dünyanın en iyi pilotlarıydı. Şehitlerimizin bir kısmının Kocatepe Camii'nde cenaze namazlarının kılındığı sırada bir başka kaza uçağı test uçuşu sırasında düşüyor, acı üzerine acı yaşanıyordu. Tüm dünyada uçan tabut olarak bilinen kaza uçağının düşme nedeni teknik muayenelerinde ortaya çıkan sorundan, yani uçağın kanat ve motor girişindeki buzlanmayı önleyen anti-icing sisteminin düşük basınç nedeniyle çalışmadığı, kanatlarda ve kuyrukta buz oluşması halinde körükleri şişirerek buzlanmayı bertaraf eden bu sistemin yeterli basınca ulaşmadığı halde pilota hatalı ikaz verdiği, yani pilota buz kırıcıların çalıştığı yönünde sinyal gönderdiği ve pilotun da bu yanlış sinyale uyması sonucu kazanın olduğu tespit ediliyordu. Tayyip'in mahdubu Burak'a Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nden askerliğe elverişli değildir raporu alındığında kaza uçaklarının kefili Özden Örnek donanma komutanıydı. Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Gündükçü Özden Örneğin küçük oğlu Burak, Tayyip'in Sabah ve ATV'yi aldırdığı ve damadının da bünyesinde bulunduğu Çalık grubuna bağlı bir şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyordu. Tayyip'in oğlunun çürük raporu aldığı Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nin bağlı olduğu Deniz Kuvvetleri'nin komutanı Özden Örneğin, büyük oğlu Tolga'nın çektiği birçok filmin mali desteği Tayyip'in damadının Çalık Holding'i tarafından karşılanıyordu. Tesadüfler sadece bu kadar mı? Olur mu hiç? Bakın bir mutlu, umutlu ve bol paralı bir tesadüf daha. Özden Örneğin eşine ait Gazi Osman Paşa'daki arazisine ilişkin alacağının tahsili Tayyip'in araya girmesiyle gerçekleşiyordu. İstimlake uğrayan aynı yerdeki vatandaşlara 2000 lira bedel biçilip bu bile doğru dürüst ödenmezken komutan eşi Sevil Örneğin arazisine 150 bin lira değer verilip para da Tayyip'in emir ve direktifleriyle anında ödeniyordu. Ne yani, siz şimdi bununla bir bit yeneği mi arıyorsunuz? Yapmayın, ayıp ayıp. Öyle olsa dinci, Fethullahçı ve ikinci cumhuriyetçi matbuat kıyameti koparmaz mı? Aylardır Deniz Kuvvetleri eski komutanı Özden Örneğe ait olduğu iddia edilen darbe günlükleriyle yattık kalktık. Bu günlüklerden yola çıkılarak kimi generaller başta olmak üzere Atatürkçü insanlar darbeci ilan edildi. Yakalandı, sorgulandı, cezaevlerine gönderildi, hayatlarına kast edildi, ocakları söndürüldü. Ancak ne hikmetse yazmadığını açıkladığı günlüklerini deli kızın donunu ipe asıp sergilediği gibi dört bir yana dağıtan Özden Örnek, üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen ne ifadesine başvurulmak için savcılığa çağrıldı ne de bunlar ne diye soruldu. Ya da hiç kimse çıkıp zat-ı muhtereme, kardeşim sen askerlik mi yaptın yoksa kız çocukları gibi günlük mü tuttun diye sormadı. Ne ilginçtir ki generallerin tutuklanmasından, cezaevlerine gönderilmesinden çok büyük haz duyan, gözü dönmüş, irticacı, Fethullahçı ve ikinci cumhuriyetçi kimi gazetelerin listelerinde Özden Örnek adı hiç yer almadı. AKP yanlısı tetikçi besleme basın, Özden Örneği olayların dışında tutmak için olağanüstü bir gayret gösterdi. Özden Örneğin evine ne polis baskını yapıldı ne de evine hırsız girdi. Hükümet tarafından yallanan dinci ve Fethullahçı ve ikinci cumhuriyetçi sözde basın, Deniz Kuvvetleri komutanı olmuş birinin bilgisayarındaki kayıtlara kim nasıl ulaşabilir sorusunu sorup irdeleyemedi. Kaldı ki o makamdaki komutanın günlük tutmaktan daha önemli işlerinin olacağı açıktır. Hadi diyelim vakti çoktu. Ancak Özden Örneğin mesai arkadaşları onun günlük tutmadığını biliyorlardı. Peki bu günlükler nereden çıktı? Niye Özden Örnek bu günlükler için savcılığa çağrılmasa bile kendiliğinden gidip önceden ifade vermek istemedi? Bu tür sorular herkesin dilinde dolaşmaya başlayınca Örnek ayıp olmasın babından savcılıkta misafir edildi. Neyse, şimdi Zaman Gazetesi durup dururken neden kaza olayını diline dolayıp birilerine aba altından sopa göstermeye başladı? Öyle ya, bugünün günlükçüsü, dünün Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Özden Örneğin, projeye ben kefilim şeklindeki sözlerini ön plana çıkaran zaman sanki bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyordu. 20 Nisan 2010 tarihli Star gazetesinde Şamil Tayyar, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'nin Cumhuriyet gazetesine 89.355 lira gönderdiğini yazarak adeta Sarıgül'e Ergenekon'a destek verme suçlamasında bulunuyordu. Yine 21 Nisan 2010 tarihli Vakit gazetesi de Şamil Tayyar'dan alıntı yaparak aba altından sopa gösterenler kervanına katılıyordu. Mustafa Sarıgül, yukarıda da bahsettim, meclise verilen kaza yolsuzluk önergesini Zeynel Abidin Erdem'in talimatıyla Tevfik Koçak'ın imzasını taklit ederek çeken isimdi. Zeynel Abidin Erdem hem Yaşar Büyükanıt'a hem de Tayyip Erdoğan'a son derece yakındı. Büyükanıt'ta silah tüccarı Durmaz'a. O günlerde SHP Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ile önerge sahibi SHP Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın telefon konuşmasında olayın içinde yer alan isimler arasında o günlerin savunma sanayi müsteşarı, bugünün AKP Kırıkkale Milletvekili olan Vahit Erdem'in de adı geçiyordu. Hani şu Kürt açılımına karşı çıkan, anayasa değişikliğine itiraz eden, AKP'nin oyu artıyorsa halkın aklına şaşarım diyen AKP milletvekili. Hadi bir daha hatırlayalım. Ne diyordu Tayyip? Ülkeyi çetelerden temizliyoruz. Oysa bu ülkedeki ihanetlerin, hırsızlıkların, yolsuzlukların gündeme gelmemesi için her yol denendi. Bunun en son versiyonuydu Ergenekon tezgahı. Hiç çetelerle iç içe olanlar çetelere bir şey yapabilirler mi? Yapabilecekleri ve yaptıkları yurtsever Atatürkçü insanlara örgüt iftirası atarak asıl ihanet şebekelerini gizlemekti. 11. ayrımın sonu. Sayfa 184.